Ayrım 16, Kuzgunlar ve Leşler 2. Cilt, Erol Toy, sayfa 239. 4. Bölüm 1. Kısım. Baron de Lagarde'ın forsunu çeken kalyon süzüle süzüle limana girdi. Aydın iskelenin başında dikilerek gelecek sandalı beklemeye koyuldu. Yanında yoldaşlarıyla Levent dikliğini göstere göstere gözlerini kırpıştırdı. Her kırpıştırmasında kalyondan indirilen filika bir kez yalpaladı. İp merdivenden sarkan Fransız denizcileri ardı ardına dizelendiler. Filika yürüdü. İskeleye yanaştığında Bicon Baronu Armand de Gortan Kore'ye atladı, elini aydına uzatarak ''Baron de Lagarde adına Turgut Reis'e saygılarımı sunmaya gönderildim.'' diyerek kendisini tanıttı. Aydın Don Pedro'dan öğrendiği Latincesiyle ''Reis babamız sizi beklemekteler, buyurunuz Bilece gidelim.'' diye yanıtladı Gontand'ı yürürlerken. ''Geciktiniz, sizi dün beklemekteydik.'' Kaçınılmazdı gecikmemiz. Sardunya üstünde İspanyol donanmasının toplandığını gördük. Fors kesip tüccar gemisiymişçesine uzaklaştık limandan. Sonra yeniden yelken bastık. Aydın başını sallamakla yetindi. Daha ötesini söylemekle, dinlemekle görevi değildi. Yanı başında yürüyen baronla askerlerini doğruca Turgut Reis'in yanına çıkardı. Turgut gelenin yüzünü görür görmez, ''Başın sağ olsun soylu oğul.'' diye yerinden kıpırdandı. Armand Reis'in kıpırdanmasından coşmuşçasına seyir tip önünde diz çöktü. ''Tanıyacağınızı ummamaktaydım efendimiz.'' diye yerden selamladıktan sonra ''Siz sağ olun.'' dedi bildiği pek az Türkçeyle. Amiral Lagarde karındaşımız bize sevineceğimiz birini yollamakla gönlümüzü hoşnut kılmıştır. Buluştuğumuzda bu inceliğinden ötürü nice kıvandığımızı bildireceğiz. Babam ölmeden sizinle buluşma günlerine yetişemeyeceğine üzülüp durdu efendim. Unutulmaz dostluklarınız kulağımda ve yüreğimde taptaze. Yazık ki hastalığını geç öğrendik. Bilseydik Don Pedro ustamızı alır Bilece yetişirdik. Ülkeniz ve dahi efendiniz çok büyük bir denizcisini yitirdi. Babam ve Amiral Lagarde beni size saldılar efendim. İstiyorlar ki eğitiminizden geçip yaraşır bir denizci olayım. Kişi denizi derya içre öğrenir oğul dedi sevecenlikle Turgut. Bizim vereceğimiz bir şey olduğunu sanmamaktayız. Öyle yiğit bir erden kendine yaraşır oğul olacağı açık. Dostluğumuzu sürdürmek bize de onur vereceğinden dilediğince yanımızda kalmana seviniriz. Genç baronun böylesine içten karşılanmasına şaşıran yeni reisler gözlerini kocaman kocaman açarak olaya bakıyorlardı. Baron elini koynuna attı. Çıkardığı çiçek oyalı bir mendili yumruğunun içinde Turgut'a uzattı. Kontes de Monek, bunu size vermekliğimi istediler. Turgut avucunun içinde yitiveren mendili aldı, kokladı. Gözlerinde mutluluk anlarının buğulu pırıltısı yanıp söndü bir an, başını kaldırdı. Sağ esen olduklarına sevindik. Sonra birden elini kavradı, baronu yanına oturtarak omuzlarından öptü. Sırtını sığazlaya sığazlaya, ''Barones Bicon, bu acıya nasıl dayanmakta?'' ''Dayanamamakta efendimiz.'' dedi Armand. ''Babam öldükten sonra kendinde değilmişçesine dairesinden çıkmamakta ve kimseyle görüşmeye razı olmamakta. Umarım ki sefer öncesi ya da sonrası bize uğramak onurunu bağışlarsınız.'' Sanırım o zaman annem bu dalgınlığından sıyrılacak, babamın ölümüyle her şeyin bitmediğini, onun dostlarının kendisine güç ve teselli vermeye koştuklarını görecektir.
Elbette uğrarız. Biz de bunu varsaymaktaydık oğul. Öylesi bir sevdanın tutkunları sonrasına dayanamaz. Toprağınızdaki günlerimizden ve dahi forsalık zamanlarımızda babanızın anlattıklarından bilmekteyiz ki, böyleleriyle dostluk bile mutluluktur. Tasalanma, ilk fırsatta varmayı kurardık. Daramon ve dahi Hakan'ımızdan haber beklediğimizden yerimizden kıpırdanamadık.
Bilmekteydim efendim. Bildiğimizden amiral daha gözlerini üstüme dikmeden yanınıza koşmaya hazır beklemekteydim.
Sağ olasın, yıllar nice çabuk geçmekte ve dahi biz nice bir kocamaktayız.
Deniz kurdunun kocaması efendim diye sokuldu Arman. Dinçliğini, tutkunluğunu ve gücünü arttırmak oluyor gördüğüm. Bilgi ve sezgisinin enginliğinden alınan güç Akdeniz'i adıyla titretmeye yetiyor. Doğrusu babamın da dediği gibi kendimizi size yakın saymak bile bizim için bulunmaz bağış.
Yakın olana bağış söz konusu değildir. Baban umutsuz günlerimizin üzünç yoldaşıdır. Mutlu günlerimizin de sevinç ortağı.
kapının açılmasıyla gözlerini Armand'ın üstünden aldı. İri gövdesiyle kapı aralığını kaplayan Salih Reis'e baktı bir an.
"Gel hele Reis oğlum," dedi. "Bak konuğumuz kim?"
Salih Reis ilkin düşünürcesine durakladı. Sonra birden kollarını açarak yürüdü.
"Bre aman, bu bizim Arman yeğen değil mi? Nice bir boy atmış, nice bir gelişmiş. Neredeyse tanıyamayacaktık."
"Her zamanki gibi alay ettiğinizi anlamaz mıyım efendim?" dedi Arman. "Kim bilir kaç mil uzaktan beni çıkarmış, sevginizi göstermekle gecikmek için özellikle ağırdan almışsınızdır. Sizin şakalarınızı unuttum mu sanmaktasınız?"
"Bak bak Reis baba, bizi nasıl da azarlamakta." Kucakladı Arman'ı, omuzlarından öptü. Arman'ın yanıtlamasını beklemeden yanı başına çöreklendi. "Başın sağ olsun."
"Sağ ol Reis baba," dedi Arman Türkçe olarak. "Bileceğim."
"Hele hele," diye zıpladı Salih Reis. "Öğrettiklerimizi unutmamışa benzer. Salsak bizim Leventlerin arasına çakşır giydirip hiç yabancılık çekmeyeceği belli."
"Sizinle olunan da yabancılık çekilmesi mümkün mü?" Sonra gözlerini kırpıştırarak bakındı. "Üç bilgiyi görememekteyim. Yoksa...
"Tasalanmak gereksiz," dedi Turgut Reis. "Yoldalar. Neredeyse gemilerimiz ve dahi Leventlerimizle Bilece bize katılırlar da yola çıkarız."
"Oh, bir an yitirdiğimizi sanmıştım."
"Hiç öyle bir istekleri yoktur," dedi gülerek Salih Reis. "O yüzden de karada eğlenmeyi sevmemekteler."
"Öyle demeyin efendim," diye atıldı baron. "Babam da sevmemekteydi. Ancak kral kıyıların da korunması gerektiğinde diretince olmazlanamadı. Ne var ki özlemini sürekli taşıdı. Bazı akşamlar güneş Akdeniz üstünde kıpkızıl batmaktayken kıyıya iner, bacaklarımızı kumlara uzatıp otururduk. Derin derin iç çeker, donuk gözlerle uzun uzun güneşin batışına bakardı. Sonra da denizde bir yerleri işaretler. Turgut ve Salih Reisler şimdi oralardadır. Tez yetiş, yerime görev yükümlen de yelken basıp onlara katılayım derdi. Sanırım yüreğime en çok sızlatan bu olurdu benim. Şimdi de bu olmakta."
"Hiç incinmedik birbirimizden," dedi Turgut. "Aynı küreğin forsalarıydık. Kamçı sırtımızda aynı anda şaklardı. Uykumuz, durağımız, lokmamız, yudumumuz aynıydı. Zaman zaman aynı hızı tutturamayan forsalar birbiriyle çatışır. Onca zaman bizim aramızda hiç çekişme olmadı, hiç tartışmadık. Sonra da bilmektesin, kurtuluştan sonra zaman zaman buluştuk, ortak kavgalara girdik, konuk olduk birbirimize. Dostluğumuz hep başladığınca sürdü."
"Çünkü birbirinize vermek için yarıştınız efendim. Babamın dediği gibi, onlar hiç almadılar benden, hep verdiler. Vermesini bildiklerinden dostlukların en koyusuyla tutkunuz birbirimize."
"Asıl veren gönül yüceliğini üstünden atmak istemiş yeğenim," dedi Salih Reis. "Bikon baronu çok bir değerli insandı, düşmanlığından Tanrı korusun. Dostluğuna diyecek yoktu hiçbir zaman. Ve bilirdik ki dostluğun kuralı vermeyi bilmektir. Almak düşmanlığa özgüdür. Bilece olmayı çıkardan arıtabildiğinde büyür yoldaşlık. Arıtamamaktaysan kılıç çekip yürümek neden?"
"Söz babandan açılan da bitmez oğlum," dedi Turgut. "Amiral haberini beklemekteyse ilet ki yarına gemilerimiz ve dahi Leventlerimiz burada olacaklar. Dilemekteyse hemen yola çıkarız."
"Asla unutuyordum efendim," dedi Arman. "Amiral bizi Marsilya'da bekleyecekler. Kral Paris niyetinin kararıyla asker gönderecekti. Onların yola çıkması kesinleşmeden denize açılmayı doğru bulmadıklarını belirttiler. Siz de varsanız demire yatmanızı dileyeceklerdi."
"Ahali ile kral arasında uyuşmazlık mı çıktı ki asker kararı diyetten çıkarılmakta?"
"Çok iyi bildiğiniz gibi yeni papanın yön değiştirmesi, kardinallerin nazlanmasına neden olduğundan karar diyetten çıkarılarak sağlamlaştırıldı. O yüzden biraz gecikme olursa bağışlamanızı dilemekteler."
"İş sağlam olsun da," dedi Turgut. "Biz de bu yön değiştirmenin etkisi artmadan vurmayı kurardık. Papa Clement ile Paul Haçlı seferlerinin geçersizliğini görmüşler idi. Jül denemek istemekteyse buyursun."
"Amaç sefer midir tam bilmemekteyim," diye yanıtladı Arman. "Görünen o ki bizim gelişmemizi engellemek isterler. Böylece tek güç halinde tutup Müslümanlıkla eşit dinsizlik saydıkları Protestanlığı yok etmek amacındalar. Bilmekteler ki bunu sağladıklarında bağnazlığın ve dahi gelişmenin önünü alacaklar. Ve dahi kör insanlardan oluşan toplumlara kanatlık ve gözlük ederek eski Roma İmparatorluğu'nun etkinliğini güçlendirecekler." İnsanlara her zaman düş gerekli olmuştur, dedi Turgut. Ancak gerçekle yaşamışlardır. Yani yeni bir düş sunmak istemekteyse papa engel yok. Ne var ki geçmişin yinelenmesini ummaktaysa o bitti. Kocalarımız der ki geçmişi unutmadan geleceği hazırlayalım. Yoksa yinelenmez de aslına bakarsan az biraz saptırılır, az biraz yozdurulur. Ama yine gerçek kendini kabul ettirmekte gecikmez. Kim öle, kim kala diyebilirsin. İyi öle deriz biz ve dahi öldüğüne diye. İnsanlığı geri götürmek amacıyla ölene yazık. İlerletmek için ölene alkış. Dememiz odur ki düş gelecek adına sunulmalı. Kişi yanılabilir. Gelecek öyle değil de başka olabilir. Ne var ki amaç geleceğe dönük olanda yine de bağışlanır. Siz şimdi Barbarossa'nın devletini yeniden oluşturmak istemektesiniz. Küçükten büyüğe olduğundan amaç yerinde. Aynını istemekteyseniz olanaksızlığını bilesiniz.
O dönem başkaydı efendim. Şimdi yepyeni bir oluşum söz konusu. Roma'dan devralından başka, yıkıntıdan yola çıkmak ayrı. Kralımız da, biz de bunları bilmekteyiz.
Bilmekteyseniz tedbirini de ona göre almaktasınızdır. Biz ötesine karışmayı istememekteyiz. Hakkımız ve dahi haddimiz değildir. Dostluklarımız, ortak davranışlarımız bize yetmekte. Lagart yoldaşımızla ortak eylemimiz sevindirmektedir.
Az daha unutuyordum. Kendi tutkum görevimi aksatacaktı. Amiral saygılarıyla birlikte bazı değersiz armağanlar gönderdi. Size kavuşmak sevinci her şeyi unutturdu. Bağışlarsınız umarım.
Bize en büyük armağan baron oğlumuzun yetişkinliğini görmektir. Bunu akletmiş olması inceliğinin kanıtlanmasına yeter. Altında kalmayacağımızı bilmektedir umarız.
Sizinle olmak ödüllerin hiçbiriyle değişilmez ki efendim.
Ulus yöneticileri için kişisel ödüller geçersizdir oğlum, dedi Turgut. Şimdi birbirimizle dostuz, baba oğul gibiyiz. Baban neden bıraktı korsanlığı? Ülkenizin çıkarları zaman zaman bizimle çatışmayı gerektirdiğinden. Kralın diretmesi gerekçeydi. Bir deniz kurdu, sultan buyruğuyla bile denizden geçemez. Geçmekteyse korsanlık yoldaşlığının gereklerinden ötürüdür. Bizimle vuruşmayı istememekteydi. Biz de istemedik hiçbir zaman. İstemedik ya, üstlendiği görevle denize açılsaydı vuruşma kaçınılmaz olacaktı ve dahi birbirimizi suçlayacaktık. Yoldaşlığımız, dostluğumuz sona erecekti. Ne değerli nice büyük bir karındaşımız olduğunu, kıyı korumalığına soyunduğunda anladık. Denizi bize bırakmasının ne olduğunu bildiğimizden. Anlaşılmakta ki baran oğlum, diye buğulu buğulu baktı. Hakanımızın yeni düzenlemesi sonucu yeni devletler ve devletten devlete ilişkiler söz konusu olanda insandan insana ilişkilerin kökü kazınmakta. Dün can ciğer yoldaş, yazgı birliğinde haldaş olan kişiler birbirleriyle vuruşmaya dönmekte. Hem de bütün yasa ve dahi törelerini unutarak. Korsan korsanla vuruşur. Kendisi ve dahi Levendi'nin çıkarları öyle gerektirmektedir. Ama vuruşma bittiğinde ölülerine ortak ağıt yakıp çıkarına ortak kadeh kaldırabilir. Oysa devlet ilişkilerinde kadeh baş kaldıran başkaları olmakta. Ağıt yakan başkaları. O yüzden anlamaktayız ki bizim dönemimiz geçmekte. Devletlerin oluşumuyla birlikte dostlar kendi çıkarlarının ötesine, başka çıkarların etkisiyle düşmanlaşmakta. Buna dayanamamaktayız. Ve dahi dayanamadığımızdan ya bırakmaktayız deryayı yüreğimiz sızlaya sızlaya, ya da yüreğimiz yana yana törelerimizin yozlaşmasına göz yummaktayız.
Babam hiçbir zaman yakınmadı efendim. Hiçbir zaman böyle bir seçimle karşı karşıya kaldığını söylemedi, dedi baron. Bana kalırsa boşuna üzülüyorsunuz.
Söyleyebilir miydi? Onun oğlusun, söyleyebilir misin? Ve eğer gerçekten dost isek söylemek bize düşmez mi? Levent'in korkusu karada ölmektir. Bu korkuyu yenecek tek baskı dostluğun tutkunluğu olabilir. Hiç ağzını açmadığından da bellidir ki yüreğini düğümlemeyi becermiştir karındaşımız. Ve dahi gün batımında deniz alçaklığını seyreylerken aklından geçenleri düşünmek bizim yüreğimizi kanatmaya yetmektedir. Yazık, bir derya Levent'ine, bu acıyı verecek gücün büyüklüğüne yazık. Keşke onca bağlı olmasaydık birbirimize. Keşke tutuşsaydık ve dahi tutkumuzu yozlaştırsaydık az biraz.
Özleminizin nedenini şimdi kavramaktayım efendim dedi, yüzünü sertleştirip gözlerinin buğulanmasını engellemek amacıyla hızlı hızlı kırpıştırarak baron. Ben de neden bir kez uğramazlar demekteydim. Bunca zaman onca dostluk birbirinden nasıl yoksun kalabilir? Siz hep birbirinizle birliktiniz. O deniz kıyısından ufuklara bakarken siz onun orada olduğunu bilerek ben dayanamazdım.
Dayanmanın zorluğunu anladığına sevindik yeğen diye araya girdi Salih Reis. Reis babamızın buyurduğu gibi nice önünden her geçişimizde kendimizi güç tuttuk. Ama tuttuk. Baban da tutmuş ya ne pahasına. Zamanı geldiğinde senin de tutman gerektiğini bu davranış göstersin. Babamızın buyurduğu gibi bizim dönemimiz bitti. Kişiden kişiye süren dostluk ve dahi düşmanlığın yerini başka ilişkiler aldı. Güzelliği gitti işin. Ortak eylemin parsasını başkalarının topladığını bilmek, dostluğu da düşmanlığı da çıkarlara indirgedi. Gelenekler, yasalar bu yeni düzenlemenin içinde erimekte, bizim ilişkilerimizde ve her şey içtenliğini yitirmekte.
Yeni güzellikler, yeni içtenlikler yaratılmak için dedi Turgut.
Bilmektesin ki reis karındaşım, bugün dünden değişiktir ve dahi her günün bir öncekine göre güzelliği başkadır. Bizim için kural olan bizden sonrakiler için gülünç hale gelebilir. Ve dahi onların tutkuları daha sonrakiler için alay konusu olabilir. Yeryüzünde ve dahi derya üstünde kimse her zaman geçerli olacak kuralları koyamamıştır. Koyamayacaktır da inancımıza göre. Bu yüzden biz kendi kurallarımız içinde kirlenmeden gidebilmekteysek ne mutlu. Ne mutlu babana ki bunu başarabildi. Ve dahi ne kutlu bize ki öyle yoldaşa sahip idik.
Hep şaşmışımdır büyüklerim dedi içtenlikle baron. Bizim için ürkünç olanın içinden sevinç çiçekleri çıkartıvermenizi hep yadırgamışımdır. Belki de hiçbir zaman içtenliğinizin görkemini kavrayamadığımdan, kendi cüce değerlendirmelerimle yetindiğimden böyle oldu.
Ya da senin değerlendirmelerin bizimkinden başka olduğundan diye sürdürdü baronun sözlerini Salih. Bu da doğaldır. Reis babamız buyurdu ki bugün dünden değişiktir. Yeni kuşağın eskisinden gün sayısınca değişik olması gerekmez mi o zaman? Gerekir ve dahi değişikliğini biz de gözümüzle görmekteyiz. Genç leventlerimiz bizim nice bir zamanda öğrendiklerimizi onca çaba harcamadan belleyivermekteler. Zamanla birlikte insan da gelişmekte. Sürekli boğuşma içinde olan da kişi ilerlemeyi gözleriyle görmekte. Neden dersen boğuşma kişilik ve dahi çıkar ayrışmasının doruğunda yürürlüğe giriyor. Girende hem kendini hem de karşındakini bir iyice denetliyor tanıyorsun. O zaman da durgunlukta sezemediğin değişikliği görüveriyorsun. Göre göre değişikliğin doğallığına inanıyorsun ve şaşırmaktan kurtuluyorsun. Sanırım bizi boğuşmaya tutuklayan neden budur. Ve dahi biz bu nedenin tutkusunda dönemimizi tamamlamaya koşuluyoruz.
Korsanlığın tarihine son verir gibi konuşmaktasınız dedi Arman.
İşte doğrulandı reis karındaşımızın buyurdukları diye atıldı Turgut. Bizim bir türlü söyleyemediğimizi ağzını açan da belirtiverdi baron oğlumuz. Evet görmekteyiz ki korsanlık sona ermekte yavrum. Neden dersen korsanlık da öteki çetecilikten ayrık değil, dağınık düzenlerin işi. Oysa görmekteyiz, yeryüzü yeniden derneşip düzenlenmekte. Vardığımızda istediğimiz kıyıyı vurabilmekteyken, şimdi belirli koşullarla belirli yerlere varabilmekteyiz. Neden? Gayrı bir kalyonun birkaç çektirinin işi bitti de ondan. Çoğalma başladı mı düzensizliğin düzeni yerine düzenin kuralları egemen olur. Orada da birbirine bağlı ayrıntıların birbirinden ayrı başları bulunur. Bulunan da vurkaç etkisini yitirir. Öyle olmamakta mı? Şimdi biz İspanya kıyılarını vuracağız. Ama amacımız kaçmak değil, yer koparmak. Korsanlık mı bu? Deniz seferi mi? Ve dahi biz neciyiz? Korsan mı devletin görevlisi mi? İşte sana somut sonuç. Bilgelerimizin söylediği buydu. Yeryüzü yeni bir düzenin demir elleri arasına girmeye duranda kişisel yiğitliklerin yeri yoktur buyururlar. Gayri yiğitlik de akıl da örgütlerin, düzenli güçlerin elindedir. Doğru da buyururlar. Biz eskiden her şeyi kendimiz adına kararlaştırır ve dahi uygulardık. Şimdi biz uyguluyoruz ama kararlaştıran da, yitip kazanan da başkaları. Biz canımızla ortaya koyduğumuzun karşılığını nice alırsak alalım, sonuçların ve dahi önceliklerin sorumlusu değiliz.
Yaraşır mı korsanlığa bu? Kural mıdır? Yaraşmaz ve dahi değildir. Öyleyse bunca zaman fors açmış bizler de bundan öte korsan değiliz. Olmayanda da bu işin tadı kalmadı. Şimdi bütünüyle hak vermekteyiz bilge erenlerimize. Çekilip gitmek istediklerinde haksız bulmuştuk. Olmadıklarını görmek, değişikliği doğal sayan bizleri de şaşırtmaktaysa...
Sizi gerektiğinden çok üzdüm efendim, dedi doğrulurken baron. Varıp armağanları zamanında sunayım ki amirale utançlı kalmayayım. Turgut'tan ses gelmediğini görünce doğrulmasını sürdürdü. Reisleri selamlayarak geri çıktı. Aydın'la birlikte kendisini karşılayan Leventleri ardına takarak gemiye yöneldi. Bir süre suskun ardından baktılar. Gözleri gençliklerinin bütün serüvenini yeniden yaşamaktaymışçasına parıldadı. Suratlarındaki katılığın yerine giderek sevecen bir gülümsemenin yumuşaklığı aldı. Gülerek birbirlerine baktılar.
Bizden gayrısı değişmekte sanıyorduk hem Salih Reis. Kendimizin de değiştiğini gören de yüreğimiz kabarıverdi.
Abdallarımız burada olmalıydı ki Yesevi özdeyişini yinelesinler. Alkış değişirken değiştirmeyi de becerene deyip işin içinden çıksınlar.
Eh, o kadarcık da payımız olsun bu gelişmede, diye güldü reis. Değirmenin temelinde bizim de bir tutam tuzumuz bulunmakta.
On altıncı ayrımın sonu. Sayfa 251.